şeye basacak. Kırmızı var ya. Bastın mı?
Kayıt.
Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah Azze ve Celle sevdiği amelleri bizlere sevdirsin, sevdiği insanların sevgisini bizlere versin. Cennete girdirecek amel işlemeyi hepimize nasip etsin. Kötülükten hayra hicret edenlerden eylesin. Evet, kardeşlerim, bugün sohbetimizin konusu hicret. Ve bunun akabinde tabii ki cihat dersi. İslam'ın nasıl namaz, oruç, hac, zekat gibi babları varsa hicret ve cihat da İslam'ın en önemli maddelerinden bir tanesidir. Bu konuda daha geniş bilgi almak isterim derseniz İbn-i Nehas'ın Kitab-ı Cihad diye çok muhteşem bir eseri var. Okumanızı tavsiye ederim. İkincisi ise Kahtani'nin El-Vela Vel-Bera'u diye İslam'da Dost ve Düşman diye bir kitap var. İki cilttir. Bu kitapları, bu mevzuları iyi anlamak istiyorsanız iki cildi de baştan sona okumanız gerekiyor. Orada madde madde, aşama aşama nedir, nasıl yapılması gerekir, dindeki hükmü nedir, bunları detaylarıyla, delilleriyle en geniş şekilde veriyor. Ama bir saatlik bir derste ne kadar verebiliriz? Onun için böyle bir kitap tavsiye ediyorum size. Evet. Hicret, kardeşlerim, manası intikaldır. Yani bir beldeden bir beldeye intikal, göçme manasına gelir. Bu umum manasıdır. Gerek maddi, gerek manevi, gerek çalışma, gerek dini yönden insanın bir beldeden bir beldeye ne yapması? Göçmesidir. Tabi buradaki belde dediğimiz zaman darul küfürden darul İslam'adır. Yani hicret dediğimizde kastedilen nokta budur. Ama bu noktaya, yani darul harp, darul İslam derken, bu mevzuya girmeden önce bilmemiz gereken, anlamamız gereken de kavramlar vardır. Yani darul İslam nedir? Darul küfür nedir? Müslümanın da bunu ne yapması, anlaması gerekir. Ki yaşamış olduğumuz şu toplumda harici dediğimiz, tekfirci dediğimiz insanların sayısı oldukça nedir? Çoktur. Ve bunların tekfire düşmelerinin sebebi hep darul harp hukuku diye bir şeyler çıkartıp bunların üstünde nasları zorlayarak çıkarmaları var. Eğer biz bu meseleleri net anlamazsak aynı duruma bizlerin de düşmesi gayet doğaldır. Evet. Bugün en çok tartışılan meselelerden bir tanesidir. Darül harp nedir? Darül küfür nedir? Darül İslam nedir? Var mı böyle bir bilginiz? Hı? Abdullah.
Harp savaş ortamı demek. Yani şu köleliğin mevcut olduğu.
Demek ki fazla bilginiz yok. Şimdi darül harp, darül küfür dediğimiz zaman kardeşlerim, İslam'da kullanılan terimlerden bir tanesidir bu. Yani İslam'ın hüküm sürdüğü yer, yani küfrün hüküm sürdüğü yer. O hüküm sürülen yer eğer İslam'sa ve İslam'ın emirleri, yani Allah'ın indirdikleri icra ediliyorsa, adam zina ettiyse zinanın cezası dinde neyse uygulanıyorsa, hırsızlık yaptı, hırsızlığın cezası uygulanıyorsa, haksız yere adam öldürdü, onun hükmü uygulanıyorsa, Müslümanlar velev ki azınlıkta bile olsa, yaşayan o ortamda kafirler çok bile olsa, oraya ne denir? Sulta İslam'daysa Darül İslam'dır. Yani yönetim şekli uygulanan, icra edilen Allah'ın indirdikleri ise oranın adı neymiş? Darül İslam. Müslümanlar çoğunlukta bile olsa sulta, yönetim Allah'ın indirdiğinin dışında bir şeyse, yani Allah'ın indirdikleri uygulanmıyorsa, kafirler azınlıkta bile olsa yönetim şekli icra edilen şey küfürse, Allah'ın indirdiğinin dışında, orası da nedir? Darül küfürdür. Velev ki Müslümanlar çoğunlukta olsa. Bunu anlatabildim mi? İslam'ın ıstılakta yüklediği yer budur. Evet. Darül küfür. Kafirlerin hükmettiği, küfrün hakim olduğu, küfür kanunların hükmettiği yerdir. Şimdi darül küfür de ikiye ayrılır kardeşler. Hicret meselesinde önemli olduğu için bahsediyorum. Darül sulh, darül harp. Darül sulh nedir? Yine kafir rejimin hakim olduğu ama insanların birbirini öldürme, birbirine tecavüzünün olmadığı bir yer. Mesela şu yaşadığımız topraklarda olduğu gibi. Darül harp ise, düşünün bugün Suriye, dün Irak'tı, öbür gün öbür taraftı, insanlarda mal, can, namus, din emniyetinin olmadığı bir yerdir. Anlatabildim mi? Yani yönetim İslami değil, fakat kan dökme, asayişin olmadığı yerlerse, sıcak savaşın olduğu yerlerse darül harp bölgesidir. Evet. İslam diyarı dediğimiz zaman o Müslümanların hükmettiği yerdir. Var mı bildiğiniz bir yer dünyada şu an? Darül İslam diyeceğiniz? He? Var mı? Yok. Olsa bizim burada durmamız mümkün değil. Oraya gitmemiz gerekir. Evet. Ama İslam'ın yaşandığı, Müslümanların çoğunlukta olduğu yerler yok mu? Var. Mesela bugün Suud'a Darül İslam demeniz mümkün mü? He? Eğer Darül İslam derseniz krala da emiren müminin demeniz lazım. Orada ne var? Babadan oğula geçen bir sulta var. Allah'ın indirdikleri yok. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle, yanlış hatırlamıyorsam Bakara 85 mi? Ali İmran 85 mi? Siz Allah'ın indirdiğinden bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamaz mısınız? Diyor. Eğer yönetim şekli İslam'sa hepsi ne olacak? İslam olacak. Hiç kimse oraya burnunu ne yapamaz? Sokamaz. Oradaysa kral ailesinin bir yönetim şekli var. Mekke'de, Medine'de ise birinde İbrahim Aleyhisselam'ın, birinde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası olması hasebiyle oralarda ne var? İslam var. Ama onun dışında bir yeri ne yapamıyorsunuz? Darül İslam dememiz mümkün değil kardeşlerim. Çünkü Darül İslam dendi mi İslam kanunları orada geçerli olacak ve icra edilecek. Hatırlarsanız bundan önceki zamanlarda 20 yıl önce, belki 20 yılda olmadı, 20 yıldan evvel rejim cezası, el kesme, kafa kesme devamlı yapılıyordu. Amerikan kafiri het dedi, bir daha yapamadılar. Çağ dışılık dedi, ne yapamadılar? Yapamadılar. Darül İslam'sa bunu ne yapman gerekir? Hiç kimseden korkmadan icra edebilirsin. Sonra bundan önceki yine Amerikan başkanlarından, kafirlerden bir tanesi, eğer bugün dedi terbiyesizce Muhammed olsaydı kadınlara ehliyet verirdi ve araba kullanırlardı dedi. Bu terbiyesizliği ne yaptı? Söyleyebildi. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olsaydı bu kafirler ağzını ne yapamazdı? Açamazdı. Bunlar bizim kölemiz. Karısı, çocuğu da bizim cariyemiz olurdu. Doğru mu? Evet. Kardeşlerim, Kur'an'da hicreti emreden en önemli ayet-i kerime tahtiye yazdım. Gördüyseniz. Nisa suresinin 97'den 99'a kadar Allah Azze ve Celle kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıkları zaman, yani ölüm melekleri, onların sırtlarına vura vura canlarını alıyorlar ve ne diyorlar? Ne yaptınız bakalım? Söyleyin. Onlar diyor ki, biz yeryüzünde zavallı kimselerdir. Melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Neden orada durdunuz? Hicret etseydiniz ya, cevabını verecekler. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne? Kötü dönülecek yerdir. Çaresiz kalan, bakın ruhsatları getiriyor, yol bulamayan zavallı erkek, kadın ve çocuklar bundan müstesnadır. İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah affedendir, bağışlayandır diyor. Kardeşlerim bakın bu ayeti kerime bize hicretin farz olduğunu ve faziletini anlatıyor. İslam kafir diyarından veya müşrik diyarından İslam diyarına gidişi bize ne yapıyor? Farz kılıyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke gibi bir yerdeyken öyle bir yeri ne için terk etti? Can emniyeti ne yapmamıştı? Kalmamıştı. Can emniyeti de kalmayınca Mekke gibi bir yerden can emniyetinin olduğu bir yere ne yaptı? Hicret etti. Ve orada gelen Müslümanlarla ne yaptı? Birleşti. İlk İslam'ın devletinin temellerini kurdu. Hicret, İslam'ın devletine giden en önemli adımlardan bir tanesidir. Allah hepimize anlayış versin. Bu konuda bilgi sahibi eylesin bizleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, iman eden bir insanların müşriklerin arasında kalması caiz değildir. Ben onlardan, onlar da benden beridir buyurmuştur. Bunu İmam Ebu Davud 2645'te naklediyor. Sahabeler soruyor. Peki neden kalamayız? Niye caiz değil? Çünkü ateşiniz bir olmaz. Yani hangi kanuna göre yönetileceksiniz? Hangi kanuna göre sosyal yaşantınızı ne yapacaksınız? Düzenleyeceksiniz. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim bir müşrikeyle aynı nikah altında bir Müslümanın kalamayacağını söylemiştir. Yani bir mümin birisi bir müşrik kadın ne yapamaz? Alamaz. Mümine bir kadın bir müşrikle ne yapamaz? Evlenemez. Bu nedir? Haramdır. Eğer evlenirse o benden, ben de ondan neyim? Beriyim diyor. Bakın burada üç mesele gündeme geliyor. Birincisi bir müşrik kadınla evlenmek suretiyle, ikincisi bir müşriki kendine dost edinip onunla yaşamak suretiyle, üçüncüsü de bir müşrik kadının veya bir müşrik erkeğin Müslüman olduktan sonra müşrik kadınla veya erkekle beraber evli olarak kalması. İşte bunlardan bir tanesi vuku bulursa ben onlardan, onlar da benden beridir diyor. Bu açıklama Allah kendisinden razı olsun İmam Ebu Davud'a aittir. Evet. Demek ki bir müşrik Müslüman olduktan sonra müşriklerden ayrılmadıkça ve Müslümanların yanına hicret etmedikçe Allah onun hiçbir amelini kabul etmez diyor. İmam Nesai, Darimi ve Ahmet sahih bir senetle naklediyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tevbe kesilinceye kadar hicret kesilmez ve hicret kıyamete kadar devam eder diyor. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar tevbede, hicrette ne yapıyor? Devam ediyor. Bu muttefikun aleyhtir. Bukhari ve Müslüm bunu ittifakla ne yapmıştır? Nakletmiştir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, müşriklerle beraber yerleşmeyin. Onlarla birlikte mesken edinmeyin. Onlarla birlikte olmayın. Kim onlarla mesken kurar, birleşir, ortaklık yaparsa o kimse bizden değildir diyor. Evet. Şimdi böyle bir girişten sonra ki konunun önemi anlaşılsın diye böyle bir giriş yaptım. Hicretin manasına girecek olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret kelimesini çokça kullanmıştır. Mesela günahlardan uzak durma, münafıklıktan uzak durma, kişiliksizlikten, karaktersizlikten uzak durma veyahut faziletiyle alakalı Buhari Müslim'deki ifadeye baktığımızda eğer diyor hicret yani muhacirlik amellerin en üstünü olmasaydı ben kendimi ensardan birisi olarak ne yapardım? Atfederdim. Ama muhacirlik amellerin nedir? En üstünüdür diyor. Hatta Müslüm'ün Kitab-ül İman'ı okursanız iki tane sahabenin Medine'ye hicret ettiğini, birisinin havanın oradaki havaya dayanamayarak hastalanıyor ve ne yapıyor? Bileklerini keserek intihar ediyor. İntihar edenin cezası nedir? Hadislere bakıyorsun. Neyle intihar ettiyse onunla hatta ebedi azap görür diyor. Yani buradaki ebedilik intiharın ne kadar kötü olduğunu. Yoksa müşriklerden başka ebedi cehennemde kimse ne yapmayacak? Kalmayacak. Fakat bu sahabe cennete gidiyor. Öbür sahabe onu rüyasında görüyor. Allah sana neyle muamele etti? Gördüğün gibi hicret etmem hasebiyle beni cennete koydu. Ellerim niye sargılı? Ben seni tam yarattım, sense bozdun diyor. Ve aleyhissalatü vesselam o intihar edene de ne yapıyor? Dua ediyor. Bu da gösteriyor ki muhacirlik neymiş? Çok çok önemli meselelerden bir tanesi. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir ifade daha var ki Buhari'nin birinci hadisi neydi? Ameller niyetlere göredir. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun eline geçecek nedir? Allah'ın. Ancak odur. Kimin de hicreti dünyalık bir metaya veya bir kadına ise onun da eline geçecek nedir? Odur. Ve yine Müslüm'ün naklettiği bir rivayet hatırlayacak olursanız cehenneme girecek üç kişiden bahsediliyor. Kim bunlar? Hayırsever, zengin, alim ve şehit. Bunlar ne yapmışlar? Hep desinler diye hareket etmişler ve onlar da cehennemi ne yapmışlar? Bulmuşlar. Yani ameller niyetlere göredir meselesi net anlaşılsın diye. Hicret sadece Allah için olacak. Nefsin için olan hicrete ne yapmıyor? Girmiyor. Ona da bir hicret denir ama dini manada hicret ne yapmıyor? Denmiyor. Istilahtaki hicret dediğimiz zaman küfür diyarından İslam diyarına veyahut dinini yaşayamadığın bir yerden dinini yaşayabileceğin bir ortama nedir? İntikal etmektir. Evet. Hicret iki çeşittir. Birisi maddi, biri de cismanidir. Bu da intikaldır. Kişinin maddeden ve cismen intikal etmesidir ki bu da hicretin her yerini kapsar. İkinci manası ise İlk hicretten önce maddi ve cismani hicretten ikinci hicret daha önemlidir ki bu da hakiki ve manevi hicrettir ki ceset de buna nedir? Tabidir ki bu da bizim dediğimiz yani İslam'ın istediği hicrettir. Evet, başkasının yani Allah'tan gayri bütün efradın her şeyin muhabbetinden ve kulluğundan Allah'ın muhabbet ve kulluğuna hicret. Başkasının korkusundan veya ümidinden Allah'ın korkusuna ve ona ümide nedir? Hicrettir. Yani Allah'a dönmedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu manada diyor ki asıl muhacir, asıl hicret eden insan Allah'ın yasakladığı, masiyet saydığı şeyleri terk edendir diyor. Allah içkiyi haram mı kıldı? Yapmayacaksın. Dedikodu gıybeti yapmayacaksın. Hainliği yapmayacaksın. Münafıklığı yapmayacaksın. Mümin olacaksın. Eğer hakikaten hicret ettiğini söylüyorsan. Bazıları hicretin tamamen kalktığını, artık Mekke'den Medine'ye hicretin tamamlandığını, bundan sonra hicretin olmadığını söylemişlerdir. Hayır. Mekke'den Medine'ye hicret bitmiştir. Evet. Ama Tevbe kapısı kapanıncaya, güneş doğduğu yerden batıncaya kadar ne yapacak? Hicret devam edecek. Bu farzdır. Sadece Mekke ve Medine'ye, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o zamanki gösterdiği yere o bitmiştir. Ama hicret devamlı kıyamete kadar ne yapacaktır? Devam edecektir. Allah bize de neslimize de hayır ihsan etsin kardeşlerim. Evet. Bir müşrik Müslüman olduktan sonra müşriklerden ayrılmadıkça, hicret etmedikçe Allah onun hiçbir amelini kabul etmez diyor. Demek ki hicretin bir gayesi var. Neden hicret? İnsanlığın karanlığından, kokuşmuşluğundan İslam'ın izzetine hicret. Bakın, Allah kendisinden razı olsun. Selefimizde bize çok örnek insanlar var. Yani sahabelerde. Mesela bunlardan bir tanesi, Allah kendisinden razı olsun, Ömer bin Hattab'dır. Kendisi ne yapmıştır? Peygamberi öldürmeye gitmiştir. Ama hidayete uğramış ve İslam'ın ne yapmıştır? Çok önemli savunucusu haline gelmiştir. Ve hatta öyle hale gelmiş ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanlığın ikinci hayırlı insanı olmuştur. Bakın Şam fethedildiğinde oraya hep meşhur kıssa olarak anlatıyorlar. Eşeğinin üzerinde gidiyor. Bir kendisi, bir de kölesi gidiyor. Tam şehre girme sırasında sıra kime geliyor? Kölesine. Oradaki ordu komutanı ise hem çok sevdiği arkadaşı hem de ümmetin emini Ebu Ubeyde bin Cerrah. Hemen koşup geliyor, karşılıyor. Ey müminlerin emiri, senin yürüyerek kölenin de merkep üzerinde gelmesi yakışık almaz. Bak bunlar Rumlar, buradakiler işte Farisiler. Bunlar deptebeye, gösterişe, hükme önem verirler. Ömer diyor ki Allah kendisinden razı olsun, sen çok zararlı bir söz söylüyorsun diyor. Senin şu sözün çok zararlı. Biz şirkin, küfrün içindeydik. Ancak İslam'la izzet bulduk diyor. İzzet arabada, giyimde, kasalmada, kibirde değil diyor. İzzet insanlıkta, Müslümanlığa dönmekte, her türlü masivadan uzak kalmakta diyor. İnsanlığı gösteriyor. Ama senin şu yaptığın, şu söylediğin sözler çok zararlı diyor. Demek ki hicret dediğimizde hicret, her türlü pisliği bir bırakacaksınız. Şu enaniyeti bir bırakacaksınız. Müslümanlığa döneceksiniz. Her türlü kibri, her türlü dedikoduyu bir bırakıp İslam'a dönmedikçe hicretin manasını anlamanız nedir? Mümkün değil. Öyle insanlar var ki yeri yaracağım diye yürür. O yürüyüş sadece kafirlere yapılacak bir yürüyüştür. Ama bakarsın Müslümanım diyen adamlar Müslümana karşı yaparlar. Bunlar İslam'ı onların anlamadığının bir göstergesidir. Evet. Allah bizlere hayır versin ve bu farz olan ameli yerine getiren Müslümanlardan eylesin bizi. İslam dini hicreti farz kılmış, gücü yeten bir Müslümanın onlar arasında müsaade etmemiştir ve bu sebepten de bazı ruhsatlar vermiştir. Darül Harp'ten veya Darül Küfür'den İslam diyarına hicret. Bunun farziyeti ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından kıyamete kadar devam ediyor. Bunun zarreti hiçbir zaman ne yapmıyor? Kalkmıyor kardeşlerim. Bunun delilinde demin Tevbe kapısı kapanıncaya kadar hicret ne yapmaz? Kapanmaz meselesiyle zikrettik. İkincisi bidat beldesinden çıkmak. Şimdi öyle ortamlar var ki tamamen bidatlar had safhaya gelmiş. Mesela adam öyle bir yerdeki tasavvuf tamamen hakim. Öyle bir yerdeki işte mealciler hakim veyahut cebriyeler, müşebbiheler. Böyle bir ortamda İslam'ı bir insanın yaşaması nedir? Mümkün değil. Tekse hele hele anlatması mümkün değil. Öyle bir ortamdan yaşayabileceği bir ortama Müslümanın ne yapması? Hicret etmesi gerekir. Yine haramın galip olduğu bir yerden yani helalı haramı ayırt edemediği bir ortamdan ayırt edebileceği bir ortama Müslümanın hicret etmesi gerekir. Yine bir Müslümanın nefsine yapılan, eziyet edilen, zulüm edilen bir ortamdan olmayan bir ortama hicret etmesi ne yapar? Gerekir. Aynen Kur'an'ı okuduğumuz zaman İbrahim Aleyhisselam ne yapmıştır? Ben sizin eş koştuklarınızdan beriyim diyerek kavmine karşı bir tavır koymuş ve hicreti ne yapmıştır? Seçmiştir. Yine Musa Aleyhisselam'ı okuduğumuzda orada kavga eden iki kişiyi ne yapıyor? Ayırmaya kalktığında bir yumruk vuruyor, birini ne yapıyor? Öldürüyor. Hemen birisi koşuyor, geliyor, diyor ki eğer sen burada durursan seni ne yapacak? İşte Firavun seni ne yapacak? Öldürecek. Hemen Şuayb Aleyhisselam'ın diyarına ne yapıyor? Musa Aleyhisselam intikal ediyor ki bunlar tarihte yaşanmıştır. Müslümanın malına veya namusuna eziyet korkusu varsa oradan Müslüman ne yapar? Çıkar. Çünkü Müslümanın malı ve namusunun hicreti kanının haramlığı gibidir. Müslümanın kanı diğer Müslümanlara nasıl haramsa malı da namusu da nedir? O şekilde haramdır. Yine zararlı bir belde varsa, orada Müslümanlara zarar geliyorsa Müslümanlar oradan başka bir yere ne yapacak? Hicret edecek. Yalnız burada bir hususi ifade var ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer bir yerde veba hastalığı varsa oradan ne yapmayın? Çıkmayın. Ya da oraya ne yapmayın? Girmeyin diyor. Sadece bu hususi bir ifade vardır. Evet kardeşlerim. Darül Harp'te veyahut Darül Küfür'de ikame eden kimseler yani Müslümanlar bu ayete göre üç kısımdır. Bir kısım bunlar kafirlerle beraber oturan, onlara rağbet eden, onları dost edinen, dinlerinden razı olan ve onları metheden Müslümanlara karşı kafirleri ne yapan? Yardımcı olan. Böyle şahıslar İslam'da direkt kafir olur. Çünkü Müslüman hiçbir zaman bir kafirden ne yapamaz? Razı olamaz. Onu ne yapamaz? Dost tutunamaz. Hani bugün dinler arası diyalog, işte hoşgörü diyorlar ya, İslam'da kesinlikle bunun yeri yoktur, caiz değildir. İkinci kısımsa Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresinin 23 ve 24. ayetlerini okursanız hatırlıyor musunuz ayetleri? Kardeşleriniz, babalarınız, işleriniz, hoşunuza giden ticaretiniz, memleketiniz sizi Allah'a ve Resuluna gitmekten alıkoyuyorsa oturun bekleyin. Allah fasıklar grubunu hidayete erdirmez diyor. Bu da bu şekilde hicret etmeyip kafirlerin arasında ikame etmeyi devam ettiriyorsa bunlar da büyük günah işlemiştir ve fasık durumundadır. Bir de ayeti kerimede mustazaf dediğimiz işte çok yaşlı erkek, kadın ve çocuklar ki ayetin şeyine baktığınızda bunlar nedir? Bunlar özürlüdür, ruhsat sahibidir. Onlar için orada oturmalarında bir sıkıntı yok. Ve bir kesim de orada kalanlardan dinini ishar ediyorsa, Müslüman olduğunu ikrar ediyor yaşantısıyla, kafirlerle Müslüman arasında bir tavır koyup kendinin Müslüman olduğunu ishar ediyor, açıkça gösteriyor ve dinini yaşayabiliyorsa, onun bir başka beldeye gitmesine gerek nedir? Yoktur. Ta ki bir yerde eğer bir İslam beldesi oluşmuş ve emir de varsa o zaman oraya ne yapar? İntikal eder. Emir izin verirse orada ne yapar? Kalır kardeşler. Abdullah bin Mesud naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Müslümanlardan bir topluluk kafirlerle beraberdiler. Yani müşriklerle beraberdiler. Ve müşriklerin topluluğunu çoğaltıyorlardı. Onlarla beraber olunca savaşta müşriklere atılan ok Müslümanlara da isabet etti ve onlardan ölenler oldu. Ve onlar geldiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan diyet istediler. Bunun üzerine hangi ayet indi? Nisa suresinin 97. ayeti ne yapmıştır? Ta baştan sonuna kadar inmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlardan ayrılmayı ve onlarla birlikte kalmamayı emretmiştir. Kim onlarla kalırsa o da onlardandır demiştir. Evet. Allah-u Teala Tevbe 24'te zikrolunan 8 sınıf yüzünden olan özrü geçersiz saymıştır. Ayette kim geçiyordu? Baba, oğul, kardeş, akraba, biriktirilen mal, zayi olmasından korkulan ticaret, razı olunan mesken. İşte bunlar hicrete mani ise bu Müslüman için nedir? Çok çok tehlikelidir kardeşlerim. Rabbim dinini ishar eden samimi kullardan eylesin. Mustazaf yüzünden yani zarreti yüzünden de geçtiği gibi Nisa 75. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz diyor. Evet. Yani bunların gücü yetmiyor. Çıkmaya, kurtulmaya, gitmeye, acizse, ihtiyarsa, yaşlıysa, çocuksa, esirse bunlar istisna kılınmış. Ama onlar ne yapıyor? Rablarına dua ediyorlar, bize bir kurtarıcı gönder diyor. Evet kardeşler, darül harp, darül küfür fıkhı hakikaten zor konulardan bir tanesidir. Maalesef Müslümanlar bu konulara çok çok uzaklardan bakıyor ve bunu özümsemekten uzak duruyor. Evet, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kafirler diyarına emin olmadığı bir Müslümanı ticaret için bile ne yapmamıştır? Göndermemiştir. Neden göndermemiştir? Onların yaşantısından etkilenmesin. Onların ahlakından, giyinişinden, dünyaya bakışlarından ne yapmasın? Etkilenmesin diye onlara ne yapmamış? Yasak koymuştur. Bugün Müslümanlar bu yasağı çiğnemişler ve bugün bakın yaşantıda, dünyaya bakışta, kardeşlik ilişkilerinde bile kafirlerin ahlakı Müslümanların üzerinde. Doğru mu? Niye? İslam'da gözü yok ki Müslüman. Adı Müslüman. Beş vakit camiye gidip gelmekle kendini Müslüman olarak görmeye çalışıyor. Halbuki bu konulara dört dörtlük riayet ne yapması? Etmesi gerekiyor. Kafirlerin yaşantısından razı olduğu zaman onların konuşma biçimi, evdeki rahat biçimi her şeye bir de ne yapıyor? Yansıyor. Geçen alışveriş meselesinde de mukaddimesinde de belirttiğim gibi Arapların ticaret ahlakı nasıldı? Yaşayabildiğin kadar dünyada ne yapıyordu? Ne kadar rahat yaşarım? Ne kadar rahat hayat sürerim? Evlatla malla nasıl caka satarım, çoğalırım? Bunundu ve ticaret hukukuna ne yapıyordu? Dikkat etmiyordu. Müslümanın kazancı nasıl olmalıydı? Allah'ın dininin izzet ve şerefinin hakim olması için güç, çaba sarf etmesi gerekiyordu. Yani ikisinin de dünyaya bakışı nedir? Farklı. Ama bugün Müslümanların kazanca bakışları hep dünyada rahat edeyim. Bir Müslüman ne yaparsa yapsın umurunda bile nedir? Değildir. Evdeki müsriflik, zamanındaki müsriflik, konuşmalardaki müsriflik had safhadadır. Halbuki Allah Resulü ya hayır konuş, ya sus de, inandım diyen 20 senelik arkadaşın bile şerden başka bir şey konuşmaz. Tevhidi anladığını söyleyenler bir araya geldiğinde hayır konuşmazlar. Ama bakın hep hayrı isteriz derler. Ama hayırla alakaları yoktur. Evet. Hicreti en iyi anlayabilmek için kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretine bakmamız gerekir. İlk Müslümanları Mekke'den nereye gönderdi Allah Resulü? Habeşistan'a. 83 kişiyi Osman'ın ne yaptı? Başkanlığında veyahut emirliğinde oraya gönderdi. Ve Habeşistan'a iki kere hicret olmuştur. Habeşistan'a neden gönderdi? Habeşistan kralı inançlı biriydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zuhur ettiğinde yeryüzünde bazı dinler vardı. Neydi bunlar? Hristiyanlık, Yahudilik neydi? Kitap ehlinin. Bunlar vardı. Ve onlar inançları gereği ne yapmışlardı? Hareket etmişlerdi. Bozulduğunu bile bilen fazla insan neydi? Yoktu. Necaşi de tevhid ehli insanlardandı. Ki Buhari'yi, Müslüm'ü veyahut siyer kitaplarını okursanız oraya giden Müslümanların kıssalarını ve Necaşi ile aralarında geçen konuşmalarını okuduğunuzda Necaşi'nin ne kadar inançlı birisi olduğunu ne yaparsınız? Görürsünüz. Hatta müşrikler baktılar ki Müslümanlar orada çoğalıyorlar ve rahat ediyorlar. Bir heyet göndererek Necaşi'den onu atmalarını istediklerinde hatta onun kızacağı cümleleri söylemeye çalıştılar. Allah kendisinden razı olsun. Cafer o günkü inen ezberlediği ayetleri Necaşi'ye zikredince Necaşi ne dedi? Sizinle bizim aramızda hiçbir fark nedir? Yoktur. Musa'ya, İsa'ya gelen namus Muhammed'e de ne yapmıştır? Gelmiştir diyerek burada inandığını ne yapmış? Belirtmiştir. Hicret eden insanlarsa artık orada ne yapmıştır? Rahat etmiştir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden bir tanesini Necaşi ne yapmıştır? Orada Allah Resulü'nün kıyabında Aleyhisselatü Vesselam'ın nikahını kıymış ve yanında mihir olarak birçok şeyler ve kendi oğlunu da katarak Medine'ye göndermiştir. Kimdir bu? Ebu Sufyan'ın iman edip de Habeşistan'a hicret eden kızı Ümmü Habibe'dir. Yani Ümmü Habibe annemizdir. Evet, Allah kendilerinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Habeşistan'a hicret ettirmesi, Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret etmeleri ne için olmuş kardeşlerim? Her şeylerini bu insanlar neden bırakmışlar? Yaşantıları yolunda değil miydi? Yolundaydı. Ticaretleri yolundaydı. Sırf Allah'ın dinini yaşayabilmek için, sırf izzet için. Sırf izzet için ne yaptılar? Hicret ettiler. Evet. En son Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalmıştır. Ebu Bekir defalarca gelmiş hicret izni istemiştir. Ama Ebu Bekir'e hicret iznini ne yapmamış? Vermemiş. Bekle, bekle demiş. Daha sonra Darü'n-Nedve diye bir yere Mekke müşrikleri toplanmıştır. Burada toplanma sebepleri neydi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme. Onlar birisi bir şey söylüyor, öbürü bir şey söylüyor, öbürü bir şey söylüyor. Bir türlü ittifaka gelemediler. İşlerinden Necid'li olduğunu söyleyen bir adam onlara dedi ki her kabileden bir gencin eline keskin bir kılıç verelim. Bir akşam evine saldıralım. Herkes kılıcı aynı anda Muhammed'in karnına soksun. Herkesin kanı kılıca, her kabiliye bölünsün. Soyu da bizden ne yapmaz? Kan talep etmez. Sen nerelisin diye soruyorlar Necidli. İbni Hişam'ın siyerinde naklettiği gibi o diyor onlara akıl veren Necidli bir şeyh değil, iblisin ta kendisiydi diyor. Ve hay hay diyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürtmek üzere Kureyş'in her kabilesinden bir genç seçiliyor. Onların eline keskin kılıç veriliyor. Ve bir gece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evini muhasara altına alıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yasin suresinin 1'den 11. ayete kadar okuyarak evden çıkıyor. Eline toprak alıyor. O müşriklerin üzerine ne yapıyor? Saçıyor. 9. ayet geldiğinde onların arasından sıyrılıp çıkıyor. Ve müşrikler hepsinin üzerinde toprak olduğu halde eve giriyorlar. Yatağı bir açıyorlar ki yatakta Ali'yi görüyorlar. Ve Aleyhisselatü Vesselam doğru Ebu Bekir'in evine geliyor. Ebu Bekir'e hemen haydi hazırlan gidiyoruz diyor. Ebu Bekir daha önce 2 tane deve almış. Her gün taze yapraklarla besleyerek onları hazır tutmuş. Onunla birlikte Sevir denilen mağaraya gitmişlerdir. Ve mağarada 3 gün eğleşmişlerdir. Abdullah, Ebu Bekir'in oğlu Abdullah, insanların haberlerini gizlice dinleyip gelip Allah Resulüne haber vermiş. Esma ise onlara ne yapmıştır? Yiyecek götürmüştür. Üç günün sonunda ortalık sulh olunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da uzak yolu seçerek Mekke'den Medine'ye ne yapmış? Hicret etmiştir. Burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani filmlerde, bilmem kitaplarda işte geldiler, örümcek bağlamış, işte yaban kuşu işte yuva yapmış gibi böyle hikayeler aslında yoktur. İşte gelmişti yılan Ebu Bekir'in ayağını sokmuş, işte cehri zikir buradan gelmiş falan falan. Bunların hepsi uydurma meselelerdir. Kitap, sünnetle hiçbir alakası olmayan meselelerdir. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başına 100 deve ödül konmuştur. Süreyka, Allah kendisinden razı olsun, o zaman müşrikken bu ödülü almak için oturup plan yapıyor. Nereden gider bunlar, nereden gider? İşte deniz kenarından. Ve hızlı bir at ediniyor, onların peşine düşüyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tam yakalayacakken ne oluyor? Atı yere saplanıyor ve Süreyka yere düşüyor. Yine atına biniyor, at ayakları kurtuluyor. Tam Allah Resulü'nü yakalayacak, atı yere saplanıyor. Süreyka yere düşüyor. Allah Resulü dönüyor, diyor ki ya Süreyka, sana diyor Kayser'in diyor som altından tacını vaat etsem bizi bırakır mısın? Süreyka tamam diyor, dönüyor. O an müşrik bakın. Yıllar sonra Aleyhisselatü Vesselam vefat ediyor. Ka'b bin Malik komutasında İran Farisiler fethediliyor Ömer'in zamanında. Ve Süreyka o zaman tabi iman ediyor. Geliyor bakıyor, kral kaçmış. Som altından tacını da başına ağırlık gelmesin diye yukarıdan bir zincir yapıyor. Orada kafasına oturduğunda tam kafasında duracak şekilde her türlü altın alıp kaçıyor, onu unutuyor. Süreyka onu alıyor. Ka'b bin Mali'ye ganimet olarak getirdiğinde Ka'b diyor ki ben bunu alamam. Allah Resulü'nün diyor bu sana vaadi diyor. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi gerçekleşiyor. Kardeşlerim, Allah onlardan razı olsun. Belki konudan biraz çıktık ama Süreyka çok fakir duruma düşüyor. Geçinemeyecek hale düştüğü halde bile onu satıp peygamberin hediyesi diye geçimini ne yapmamıştır? Sağlamamıştır. Fakirlik içinde vefat etmiştir. Daha sonra nesli Osman zamanında onu Beytülmal'a teslim etmişlerdir. Daha sonra emanetlerin arasına konmuştur. Allah onlardan razı olsun. Evet. Hicret böyle gerçekleşiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam miladi 622 yılında bu hicrete çıkmıştır. Biliyorsunuz üç tür takvim esası var. Birisi kalktı. Şu an ikiye düştü. Hicri, miladi ve Osmanlı'nın kullandığı Rumi takvim vardı. Rumi takvim Osmanlı'nın kalkmasıyla ortalıktan kalkmış durumda. Ama birisi miladi, birisi de nedir? Hicri. Arada nedir? 622 yıl fark vardır. Hangi takvim esası bizimdir?
Hicri.
Neden?
Peygamber Efendimiz'e hicret ettiği için.
Hicri takvim, İslam'ın devletine giden en önemli başlangıçlardan bir tanesidir. Kafirler bizim hicret anlayışımızı bozabilmek için ellerinden gelen her şeyi ne yapmışlar? Yapmışlar. Bakmışlar ki ne kadar bozsalar Müslümanlar hemen dinlerine sarılıyor. Bu sefer tamamen hayatlarından takvim esasını bile ne yapmışlar? Kaldırmışlar ve miladi takvimi koymuşlar. Şimdi düşünün, Müslümanların yeri olsa veyahut Müslümanlar hicri takvimle hayatlarını, sosyal yaşantılarını düzene koysalar, hangi ibadetlerinde ihtilafa düşerler? Hiçbirinden. Ama miladi takvim kullanınca miladi takvimde Ocak hiç yaz gününe gelir mi? Gelmez. Kasım, Aralık hepsi sabittir. Ama kameri aylardaysa sürekli her ay ne yapar? Mevsimini değiştirir. Ve bir Ramazan ayı orucu yani 36 yıl yaşayan birisi yani buluğa erdikten sonra senenin her gününde oruç tutmuş hale ne yapar? Gelir. Yani Allah hiç kimseye ibadetle taşıyamayacağı bir yükü ne yapmaz? Vurmaz. Eğer miladi takvim esas olsaydı Müslümanların ve hep Ağustos ayına yaza oruç gelseydi hiç kimsenin buna ne yapmazdı? Gücü yetmeyebilirdi. Ama her ay böyle 10 gün 10 gün onlara göre geldiği için yani mevsim değiştiği için ne yapmıştır? Herkese bu rahat gelmiştir. Evet kardeşlerim. Rebu'l evvel ayının 11 ve 12. günü hicret ne yapmıştır? Başlamıştır. Ve bu takvimle diğer takvim arasında 6 asırlık bir fark vardır. Bugün kafirlerin diğer takvimi kullanmaları sırf bu hicreti unutturma ve zihinlerden kazıtmadır. Başka hiçbir şey değil. İslam devletine gidecek yol bununla ne yapıyor? Kendi akıllarına göre kesmişlerdir. Bizimse bu takvim esasına geçmemiz Allah kendisinden razı olsun Ömer bin Hattab'ın zamanında olmuştur. Kendisi halifeyken İslam'ın başlangıcı yani takvimin başlangıcını Peygamber Aleyhisselam'ın hicret olarak almış ve Müslümanlara da bunu ne yapmıştır? Emretmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Sizlere hicri takvimin aylarını sıralayayım. Hepiniz biliyorsunuz ama birinci ayı Muharrem'dir. Sonra Safer, Rebu'l Evvel, Rebu'l Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce'dir. Ve bu aylar hilale göre hesap görür. Toplam 354 ya da 355 gündür. Ayın bitimi ya 29'dur ya 30'dur. Asla 31 ne yapmaz? Çekmez. Hicretle alakalı olduğu için bu takvim esasında hasreten bilmemiz gerekiyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Doğruyu anlayanlardan ve hayatına geçirenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubu di. Velhamdülillahi Rabbil alemin.